ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.
Sevgili dinleyenlerimiz, Sınava Doğru programımızın ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Aziz Soydan Develioğlu hocamızla birlikte DGS tercih süreciyle ilgili neler yapılabilir bunları konuşmaya devam ediyoruz. Sayın hocam, şimdi söz sizde.
Bölüm mü, üniversite mi? Şimdi dikkat edilmesi gereken bir unsur. Şimdi bölüm kimlerine göre daha önemli, kimlerine göre üniversite ismi önemli. Fakat ben burada tam bir genelleme yapmadan istisnasıyla beraber bahsedeceğim. Bölüm bir insanın geleceğini şekillendirir. Geleceğini belirler. Üniversitede o geleceğe, belirlenmiş geleceğe imza atar. Burada o zaman önce bir bölümün belirlenmesi, yani geleceğinin belirlenmesi gerekiyor. Sonra gelecek şekillendi ya, oraya imza atan üniversitedir. Peki istisnası nedir hocam? Ben üniversiteciyim, üniversite ismine çok önem veriyorum diyenler olabilir mi? Olabilir. O zaman orada devreye ne giriyor? Şimdi özellikle bazı üniversiteler vardır ki çok üst düzeydir. Ciddi manada üst düzey üniversite. İsmi ayyuka çıkmıştır. Ülkenin en iyi üniversiteleridir. Örnekleri var. Şimdi Ankara'da bir ODTÜ örneği, ODTÜ gerçeği var. Evet. Ya da bir İstanbul'da ÜTÜ olabilir, bölümüne göre Galatasaray olabilir, bölümüne göre Boğaziçi olabilir. Bunlar üst düzey üniversiteler. Dolayısıyla ya da bir hukuk bölümü için konuşacaksak bir Ankara ismini de, ya da bir sağlık bölümü konuşursak bir Hacettepe'nin ismini de burada hemen yer etmiş olalım. Dolayısıyla bazı üniversiteler vardır ki isimleri çok büyüktür. Orada okuyacağın, ki başımıza geldi. Mesela adam şunu soruyor. Hocam Yıldırım Beyazıt'ta makine mühendisliği mi okuyayım? Örnek veriyorum. ODTÜ'de metalürji mühendisliği mi okuyayım? Çünkü denk oluyor ya mesela puanları. Ya da Yıldırım Beyazıt'ta elektrik ettirip okuyayım. İşte ODTÜ'de maden mi okuyayım? Sorular geliyor mesela. Şimdi orada isim ODTÜ olunca başka bir üniversite için belki bu kadar rahat konuşamayabiliriz. Çünkü oranın mezunlarının hangi bölüm olursa olsun daha fazla piyasada bir karşılığı olduğu için ODTÜ ismini orada ancak bir üniversite ismini önceleyebiliyoruz. Bu bir istisna. Ama ben hala da metalürji mü, makina mı, metalürji mü, elektrik elektronik mi dediğin zaman elektrik elektronik tabii ki de öncelerim. Makineyi tabii ki öncelerim. Bölümü daha öncelemekten bahsediyorum. Ama bu şekilde ODTÜ'yü önemseyen, İTÜ'yü önemseyen, Boğaziçi'yi Galatasaray'ı önemseyenlere de lafım yok. Onu da saygı duyarım. Dolayısıyla genelleme tam yapmadık ama yine de şunu söyleyeyim. Önce bölüm, sonra üniversite ismine de dikkat etmeleri gerekiyor. Vakıf üniversitelerinde de dikkat edilmesi gereken hususlar var. Şimdi bizde şöyle bir durum var. DGS'cileri bilmeyenler için bir açıklama yapacağım. Şimdi DGS'ci adayları yıllarca takip ettim. Yıllarca bilirim. İçlerinde büyüdüm diyebilirim. Öğretmenliğim. Yani bu aşkı onlarla beraber yaşadım ben. O kadar çok onlarla hemhal oldum ki onlar gibi düşünmeye, onlar gibi davranmaya, onlar gibi hayal kurmaya başladım. Gözlerimizle konuşmaya başladık tabiri caizse. Birbirimizi çok iyi anlıyorduk. O yüzden çok anı biriktirdim. Çok şeyi biriktirdim. Bu biriktirdiğim şeylerden bir tanesi de şu. DGS adayında aslında birçok sınavın adayından farklı şeyler görebilirsin. Orta direk ailelerin çocuklarıdır. Çok iyi durumları olsaydı zaten öncelikle 2 yıllık okumayıp zamanında yüksek ücretli 4 yıllık lisanslarına yerleşebilirlerdi. Bir diğeri piyasada yoğrulmuş insanlardır. Burunları sürtülmüş insanlardır. Sütten ağzı yanmış insanlardır. Dolayısıyla piyasanın adamıdır. İçeriden gelmiştir. Zorluğu görmüştür. Çalışmıştır bazı yerlerde. 3 kuruşa. Orada o işi öğrenmiştir. Ezilmiştir. Yetmiyormuş gibi ciddi manada bir iş başvurusunda o eksikliği demeyeceğim de o eksikliği hissetmiştir. Hatta apartmanda, apartman kapısının önünde bir teyzenin "Nereyi kazandın kızım, nereyi kazandın oğlum? Makina dersin, devam ettirmezsin. Mühendislik sansın istersin. Teyze de cin gibidir. Makina mühendislik mi? Yok, hemen 2 sorar. Yıllık. O bile sorar. O bile derken tırnak içinde söylüyorum, teyzemin yaşı itibariyle. Dolayısıyla o bile burun kıvırır. Otobüste bir amca sorar, söylemeye çekinirsin. Çekinilecek de hiçbir şey yok, onu söyleyeyim. Göğsünü gere gere söyleyeceksin. Gere gere söyleyeceksin.
İmkanım yoktu. 2 senelik okumak zorundaydım.
Bunun benim düşündüğüm bölümü, düşündüğüm bölümü ileride tamamlayacağım ben dersin. Burada aslında bu kadar bahsettiğim şeyin baskısı vardır üzerimizde. Eksikliği vardır üzerimizde. Toplum böyle bakar. İşverenler böyle bakar. Ve ciddi manada evimizde bile bazen konu komşu, amcanın oğlu şurayı kazandı, komşunun kızı burayı kazandı cümleleriyle karşı karşıya kalırız. Kıyas, sanki baskı. O üniversite değil. Dolayısıyla sen üniversite kazanmamışsın ki diyenler var. Ya öyle demeyecek. Lisans kazanmamışsın sen. O da üniversite, o da üniversite. Biri ön lisans, biri lisans. Biri meslek okulu, biri fakülte. Dolayısıyla o da üniversite okuyor. Fakat işte bunların hepsini üzerinde biriktirmiş ya. Ciddi manada o adam aslında, ben onları gözlerinden okudum diye söylüyorum ya, başka oluyor. Başka oluyor.
Daha hırslı oluyor sanki.
Hırsı var, azmi var, hevesi var. Hatta sana öyle bir bakışı var ki, hocam sen ver ben alayım. O sene, bu sene. Hocam ben küllerimden doğacağım. Herkese kendimi göstereceğim.
İşte her nedir? Şeyden çevrenin önce. Baskısından kaynaklı
tabii ki,
bir şey.
Tabii ki. Okula verdiğimiz şey bir savaş edası oluyor. Bir kahramanlık edası oluyor. Ama küllerinden doğan çok kişi gördüm. Çok gördüm. Etrafa, hatta şöyle bir cümlem vardı. Kimse senin geçmişte tekrar ettiğin liseyi, bir sınıfını, okuduğun iki yıllığı, başaramadığın birçok şeyi konuşmayacak. DGS'nin sonunda kazandığın, yerleştiğin yeri, mezun olduğun yeri konuşacaklar. Evet. Sen de, ben de mühendislik okudum DGS ile. Şunu derdim hep. Bugün sizinle bir abi kardeş, bugün bir öğrenci hoca olarak sohbet ediyoruz. Çok da zevk alıyorum. Ama daha büyük zevk alacağım bir anı bekliyorum. Mühendisçe konuşalım sizle. Mühendis sohbeti yapalım sizle. Hukukçu sohbeti yapalım sizle diye. O anı beklediğim onlara hissettiririm. Ve ciddi manada bizim adaylarımızda belli bir yaş ortalaması da vardır. Olgundur. Ödevini verirsin tıkır tıkır yapar. Bir genç belki halı saha maçındadır, sinemasındadır, sevgilisiyle oturuyordur. Ama o belli bir yaşa gelmiş kişi bazen utancından, hocadan laf yemek istemem ben bu yaşında der ya.
Doğru.
Ya benim artık okumam gerekiyor der. Şimdiye kadar ben o gezdim tozdum yeter artık der. Dolayısıyla sorumluluğunu bilir. Evet erken mezundur. Yani çok önceden mezun olmuştur. Yıllarca da girmiştir bu sınava ya da girmemiştir ya da girmiş başarılı olamamıştır. Ama o sorumluluğunu görüyorsun, o olgunluğunu görüyorsun. Ben de diyorum ki ya bu tecrübenizi gelin yansıtalım sınava. Bazen de böyle ayar veriyorum. Diyorum ki ya Türkçe'ye, sözel ya da ne bileyim bir anlam bilgisine senin bakışın daha iyi olur. O genç kaç tane kitap okumuştur diyorum. O kaç tane gazete mecmua okumuştur.
Değil mi? Doğru.
Sen lütfen sen az mı mürekkep yaladın diyorum. Az mı okudun diyorum. Dolayısıyla o yaş ortalamasının güzel taraflarını ama bahane etmeyecekler. Ama bahane etmeyecekler. Yani bazen hocam bizden geçti. Yaş kaç oldu hocam? O gençler gibi değiliz. Ama yani sen de lütfen artık onu bahane etmeden başka özelliklerini, başka güçlü yanlarını, başka olumlu artı yanlarını ortaya koyacaksın. Senin de avantajların var tabii ki. Dolayısıyla tercih yaparken, konu tercihe bağlamak gerekirse, tercih yaparken biz de diyelim ki adam çok güzel bir hukuk puanı, yani hukuka yetebilecek bir puan almış İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bir üniversiteye. Ama ailesini kurmuş. Kendisi Urfa'da oturuyor. Gidemez ki. İşi var, ailesi var, çocuğu okuyor falan diye. Diyarbakır yazıyor. O yüksek puanla Dicle'nin hukuk puanına bakıyorsun. Aman Allah'ım. Kaç tane büyük üniversiteyi geçmiş. Dicle'de büyük üniversite de. Benim dediğim o dev üniversiteleri bazen yarış içerisinde. Bakıyorsun, şaşırıyorsun. Bir dönem Adıyaman hemşirelik bir puan yapmış, bir sıralama yapmış. İnsan şaşırır. İki kişi almış mesela. İki tane aile çocuğunu gönderemeyecek İstanbul'a, Ankara'ya, o deve dişi gibi üniversitelere deli puan yapmış. Adıyaman'ı yazıp kapatıyor iki arkadaş. Bir bakıyorsun bir dahaki sene, ama bu nasıl Adıyaman bana gelse Adıyaman'ı yazsam gelmez diyorsun. Şaşırıyorsun, nasıl oldu, bir hata mı var diyorsun. Tercihlerdeki oynaklıktan bahsediyorum. Hı-hı. Tercihlerdeki acayipliklerden bahsediyorum. İlginç durulmadan bahsediyorum. Dolayısıyla DGS tercihlerindeki, özellikle bölümü üniversiteden başladıktan sonra, hı-hı, vakıf üniversitesine geldiğimiz zaman vakıf üniversitelerinde bile bir bakıyorum. Mesela bunu YKS tercihlerinde pek fazla göremeyebiliriz bu tecrübeyi. Bakıyorum ya bu üniversite diyorum nasıl binlere düşmüş diyorum. Hatırı sayılır bir özel üniversite Ankara'da. Diyorum ki, tahmin ediyorum. Biliyorum ya adayların tercihindeki unsurları. Kesin diyorum hazırlı sınıfı vardır. Fazla okumak istemiyordur. Biraz da ücretinde zam yapılmıştır. Ya da zam olmuştur. Ya da ücreti yüksektir. Bakıyoruz aynen öyle. Çünkü araştırıyorlar. Doğru. Hangi sınıftan başlatıyor? Kaç tane ders muaf ediliyor kadar öğreniyorlar? Bunlar çok önemli. O yüzden dikkat edeceğimiz şeyler. Tabii bir de süremiz var aynı zamanda. Artırabilirim ama şimdilik bu kadar yeterli. Zaten bununla ilgili daha video çekmeye devam edeceğiz tabii ki. Bir başka sorumuz da.
Tabii ki DGS tercihleri nasıl, dikkat edilmesi gereken unsurları paylaştınız. Peki DGS tercihleri nasıl yapılmalı? Yaklaşık 3 gün kaldı tercihlerin de sona ermesine. Bu konuda neler söylersiniz
tabii
hocam?
Tabii ki. Şimdi öncelikle bir elimize bir kağıt alıyoruz. Bu kağıtta hedef bölümlerimizi belirliyoruz. Hedef üniversitelerimizi belirliyoruz. Vakıf üniversitesi ise bunların içerisinde burslular vardır, indirimliler vardır, bir de ücretliler vardır. Ayrıca Kıbrıs durumu vardır ama Kıbrıs eskisi kadar çok talep görmüyor. Çünkü ikamet olayı çıkardılar.
Doğru.
Dolayısıyla ikamet durumundan dolayı oraya gidemeyecekler. Buradan okurum diyenler ya da burada işi gücü ailesi olan kişiler orayı pek fazla tercih edemiyor. Dolayısıyla biz bu yazacağımız bölümleri, üniversiteleri önce kafamızda belirliyoruz. Daha sonra bunları, özellikle belirlediğimiz bölümleri, belirlediğimiz üniversiteleri elimizdeki kılavuzumuzdan buluyoruz. Tabii kılavuzumuzla ilgili de şunu da hemen belirteyim. Kılavuzda tek tek aramak tabii ki zor olabiliyor. Bununla ilgili birçok site, birçok işte Excel belgesinde filtreler yapılaraktan da yük atlasımız yok ama kendi çabalarımızla bir şeyler yapabiliyoruz tabii ki. Dolayısıyla bu şekilde filtreleyerekten ilgili üniversite ilgili bölümleri belirliyoruz. Sonra onları bir kağıda listeliyoruz. Karışık olabilir başta, hiç sorun değil. Karşılarına geçen sene yine kendi edindiğimiz, kendimizin sosyal medyada bulduğu çalışmalar neticesinde ya da kendi çalışmam neticesinde bulduğumuz geçen seneki sıralamaları, yani kaçıncı kişi oraya yerleşmişi yanına yazıyoruz. Kendi sıralamamız en başta duruyor. Yanına puan da yazabilirsiniz, sorun değil ama bir sıralamaya bakacağız. Daha sonra çokça fazlaysa elemelerin yapılması gerekiyor. Azsa ileride eklemeler yapılabilir. Biz öncelikle bu ana kafamızdaki hedef bölümleri, hedef üniversiteleri yazıyoruz. Şu üniversite şu bölüm, şu üniversite şu bölüm, şu üniversite şu bölüm, şu bölüm. İki bölüm vardır mesela, üniversiteler ve bölümler. Bunların karmasını yapacağız. Şimdi elimizde geçen senenin sıralama bilgileri var, yaklaşık. Kendi sıralamamız var. Oradan az buçuk görüyoruz. O bana gelir, bu bana gelmez diye. Fakat ne demiştim ben? Kontenjan sayılarının değişimine dikkat etmemiz gerekiyor. Onu nasıl buluyoruz? İki tane kılavuzumuz. 2024'ten 2025'e aktarımı nasıl olmuş? Düşmüş mü? Yükselmiş mi? Aynı mı gitmiş? Çok mu düşmüş? Çok mu yükselmiş? Bunlar çok önemli. Ne demiştim? Daha somut, herkesin anlayabileceği bir şekilde. 5 tane alan bir üniversite 3 tane almışsa, geçen sene 5 tane aldığında 1000. kişi yerleşmişse, 3 kişi alıyorsa artık oraya 800. 700. kişi yerleşebilir. Dikkatli ol arkadaşım demektir bu.
Evet.
Kontenjan düşerse yerleşmede 1000'den 700'e iniyorsa o da düşer anlamına geliyor. Yani doğru orantıyı yakalasınlar. Yükselirse de tam tersi. Ama bu demek değildir ki ben bu korelasyonu, bu bağıntıyı kurdum, hep öyle yapacağım. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
Öyle değişkenlik gösterebiliyor tabii.
Değişkenlik gösterebilir. Sürprizlere gebedir diyorum. Tercihlerde aman diyeyim, DGS tercihlerinde ilginç şeyler yaşanabiliyor. Çok defalar gördüm ben bunu çünkü. Dolayısıyla kişi yukarıdan da yazabilir. Daha iyi sıralamalı yerlerde yazabilir. Garanti alacak da daha düşük. 30 tercih. Tekrar söylüyorum. Tepe tepe kullan ya. Çok fazla tercih sayısı. Çok fazla bölüm yazanlar da bir zahmet eleyecekler. Biraz önce elemekten bahsettim. Bayrak nerede dalgalanırsa gidelim diyor. Bayrağımız hiç dinmesin. Bayrağımız her yerde dalgalansın. Allah devletimizin, milletimizin dirliğini bozmasın. Amin. Birliğini bozmasın. Bayrağımız sürekli dalgalansın. Fakat gidemeyeceğin yerler olabilir. Ülke bizim de. Gidemeyeceğin yerler olabilir. Maddi durumundan dolayı gidemeyeceğin yerler olabilir. Bir de insan yakında okumak istiyor. Yani anne babalar da gözümün önünde olsun. Ya bir hasta olsa bir hafta sonra gideyim geleyim der. Edirne'den Hakkari, Hakkari'den Edirne'ye bu ülkede neredeyse 20 saat süren yolculuklar var. Dolayısıyla bir düğün dernek, Allah göstersin. Hı hı. Bir cenaze, bir hastalık, Allah göstermesin. Bunlar olabilir.
Allah korusun. Yani,
dolayısıyla bu noktada gitmeler gelmeler olacak. Ya da ilin pahalılığı. Bazı iller var, öğrenci dostudur. Kentler vardır. Bazı kentler vardır, inanılmaz pahalıdır. Sadece okumak külfet değil ki. Bunun kalması, yemesi, içmesi var.
Tabii iş sadece okumakla
tabii,
bitse.
Tabii. Gitmeleri, gelmeleri, uzak yerleri var. Sonuçta bunlar çok önemli. Bazıları ilk sene alışamıyorlar. Hmm. Özlüyor. Anneyi, babayı özleyen var. Ya da yani gittiği yerde perişan olan çamaşırdır, şudur, bulaşıktır falan. Bir gideyim anneden, babadan bir yemekler, memekler alayım. İşte bir şeyler, kuru yarı. Tamam mı? Gideceksin, geleceksin. Yani masraf. Okumak ciddi manada çok masraflı bir iş. Ya bir de bunu uzak bir kent, pahalı bir kentle de daha da artırmayalım. Ailelerimizin de bütçelerini düşünmek zorundayız. Arkadan gelen kardeşlerimiz var, okuyacaklar. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Yani ben gittim, gerisi ne olursa olsun diye bakamayız ki. Okumak güzel bir şey. Onlar zorlandıkça biz de onları daha da zorlamayalım. Onları da düşünmek zorundayız. Yani hocam ben bunun karşılığını vereceğim. Amenna dersin. O çok güzel bir duygudur. Ama bunun da bir ince ayarı var. Yani sonuçta aile rızası dediğim şey de zaten oradan geliyor. Dolayısıyla ben bir tercih yapacağım kenti belirlerken bayrak dalgalansın yeter diye bakmamalıyım. Eleyeceğim yerler olmalı. Ha, bölümün çok özeldir, bölümün çok güzeldir. Hocam ne yapayım, gitmek zorundayım dersin. Çünkü bu bölümden ben orada da okurum, burada da okurum dersin. Mesela hukuk için İzmir'den ta Rize'yi yazan var. Kaç kilometre, kaç saat? Ya, o bölüm ya da buna benzer bölümlerde istisnai durumlar olabilir ama her yere giderim de olmaz. Tabii. Elemen gereken yerler var. Ya da her bölümü okurum ben. Allah Allah. Ya her bölümü okurum diye bir şey var mı? Bölümün sana uygunluğu var. Senin o bölümde başarılı olup olmama durumun var. O bölümün altyapısı. Mesela adam hiç kendi bölümüne uygun yazabiliyor. Denk gelebiliyor. Ama hiç eğitim almamış. Yani mesela atıyorum makine 2 yıllık otomotiv bölümü yazar. Otomotiv bölümü makine bölümünü yazacak mesela. Ama sen otomotivle ilgili hiç ders almamışsın. Hiçbir şey yani bir merakın yok. Bir isteğin yok, bir hevesin yok. O zaman her bölüm okunur mu? Okunmaz. Evet. Elemen gerekiyor. Bir de bazı bölümlerin karşılığı olmayabilir. Mesela şey vardır ya bazı bölümlerin yukarıda adamın olması gereken bölümler vardır. Evet. Ülkenin dışına çıkman gereken durumlar vardır. Altyapısı olmayan bölümler vardır. Dolayısıyla bunlara karar verirken de iyi düşünmen gerekiyor. Yani her bölümde okurum olmaz. Senin mutlu olacaksın, huzurlu olacaksın, başarılı olacaksın. Şu ülkenin insanına faydalı olabileceğin, şu ülkenin insanına bir şeyler üretebileceğin, bundan mutlu olabileceğin, bundan huzurlu olabileceğin, bundan başarılı olabileceğin bir bölüm. Çünkü arkası meslek.
Ne gelirse okurum. Tabii, mantığı yanlış.
Dolayısıyla hocam işte kervan yolda düzülür, onu öğrenirim ben. Ya öğrenebilirsin de o potansiyelin, o kapasiten olabilir ama ya başlangıçta söylüyorum. Yani hiç alakalı olmadın, istemedin, hiç hayal kurmadın, hedeflemedin, puanın öyle gelince yazayım da okuyayım diye bir şey olmaz.
Pişman olmak da var değil
tabii
mi sonunda?
Tabii ki bırakmak var. Giden zaman ile ilgili çok program yaptık.
Hatta
radyoda.
Dediniz puan düşüyor.
Tabii,
bir daha hani yarım bırakıp.
Puanı kırılacak. 2 sene sonra kırılmıyor. 1 sene sonra bir kırılıyor sene sonra. Ama 2 sene de az bir süre değil ya. Yeniden bir sil baştan başlamak yazık zor. Yani. Dolayısıyla bu noktada özellikle elemelerimizi yapmalıyız. Böyle tercihimizde net, kendi istediğim, bana uyan, beni mutlu kılacak, beni başarılı kılacak. Tabii ki sonrasındaki konforu, getirebileceği makam, getirebileceği bir maddiyat da önemlidir tabii ki. Yani şunu da yadsımayalım, yani inkar etmeyelim. Sonuçta herkes bir geçim için okuyor, bir para için okuyor. Ama yani huzursuz, mutsuz, başarısız bir kariyerin getirdiği para yüksek de olabilir. Olabilir yani sonuçta. Bir süre sonra mutlu etmez seni. Doğru. Yani ya huzurum olsun, 3 kuruş az olsun diye bir şey vardır. Mantık vardır yani. Çalıştığın yer inanılmaz yoğundur. İyi mühendisindir ama yani o işverenin ciddi manada çok büyük sıkıntı veriyor ama fazla veriyor ama seni de canından bezdiriyor. Tatilin yok. Ne bileyim çoluğunun çocuğunu göremiyorsun. Ya o da olmaz ki. Dolayısıyla bölümümüzü, üniversite ismimizi, kentimizi, vakıf üniversitemizi durumuna göre eliyoruz. Bunda da anlaştık. Şimdi bir diğer durum nedir? Şimdi biz sonuçta bu elediğimiz Tam istediğimiz şeye çevirdiğimiz şeyin bir sıralaması yapılması gerekiyor. Sıralama nasıl yapılır?
Evet, bunu soracaktım evet. Ben de size de programımızın da süremizin de yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz hocam. Hı-hı. Bu konuda da
hemen kısaca bilgi de vereyim. Alalım. Şimdi sıralama ciddi manada çok önemli. Neden derseniz. Şimdi şu yanılgıyı en baştan bir silelim. Hocam ya şimdi burayı çok istiyorum ben. Evet. Burayı hemen başa yazayım ben. Rakiplerden önce ben kapayım, geride yazarsam benden önce birisi alır. Bu bir hata. Neden derseniz öyle bir durum yok. Mesela siz 990.sınız, ben 1000.'yim. Siz benden iyisiniz anlamında. Siz de bir üniversiteye, Çanakkale Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi. En son sıraya yazdınız. Aynı üniversitenin aynı bölümünde ben başa yazdım. Ben ne düşündüm? Hemen rakibim olan Burcu'dan önce ben kapayım. Kapamazsın. Onun 30. tercihine kadar bakarlar. Onun kağıdı önce incelenir. Elektronik incelemekten bahsediyorum. Dijital incelemekten. Sonra senin kağıdına bakarlar. Ondan sana kalırsa kontenjan, ki o oraya yerleşti diyelim, son kişi de olabilir, sana kalmayabilir. Başa yazmanın bir anlamı yok. Başa yazmak dediğimiz şey senin kendi içinde, kendi yani hedefin içerisinde değiştirir seni. Rakibinle olan durumunu değiştirmez. Neden mi? 1'e yazdığına önce bakacak, 2'ye yazdığına sonra bakacak sistem. Sen 1'e yazdığını yazdın en başa, önce ona baktı, o gelmezse ikinciye, o gelmezse üçüncüye, o gelmezse dördüncüye bakacak. Kendi içinde önemli. O zaman sıralama yaparken kendi sıralamamda başa yazayım da benim olsun diye bir mantık yok. Bu bir. İkincisi, en çok istediğini, sana en çok uyanı en yukarı yazacaksın. En az istediğini ama istediğini. En az istediğini ama istediğini diyorum bak. İstemediğini demedim ben. En az istediğini en aşağı yazıyorsun. Bunun kimle kesiştiriyorsun biliyor musun? Hangi durumla kesiştiriyorsun? Sana gelmesi en zor olandan en yukarı yazıyorsun. Sana gelmesi en kolay, en rahat, kesin olanları aşağı yazıyorsun. Öyle bir tercih yapanlar var ki, bir bakıyorum, en kötü sıralamalar yukarıda, en iyi sıralamalar aşağıda. Bir gün bir baktım, en alttan bakıyorum ya, en altta ODTÜ'yü gördüm birinde. İster istemez şunu söyledim. ODTÜ'nün 30. olduğu bir listede birinci kim merak ettim. MIT mi? Harvard mı? Acaba onu mu yazdı? DGS'de yok ama dedim. Yani onu mu yazdı? ODTÜ en altta. Sonra bir inceleyicinde baktım. Hatasını anladım. Hocam nasıl olmuş dedi. Dedim olmuş. Ter çevir yap dedim. Listeyi ter çevir öyle koy dedim. Nasıl hocam dedi. Gözünü sevdiğim dedim. Şuna dikkat edeceğim. Gelmesi en zor olanlar yukarıya. Yani sıralaması en iyi olanlar yukarıya. Sıralaması en sıkıntılı olanlar, kötü olanlar aşağı yazılır. Ama hocam ben sıralaması en iyi olanı istemiyorsam en fazla, bak ne dedim biraz önce, en çok istediğinle sıralaması iyi olanı kesiştirerekten aşağı doğru iniyorsun. İki durumu kesiştirme. Sıralaması kötü olan aşağıda demiştim, unutmayalım. Tekrar söylüyorum. En çok istediğinden en az istediğine doğru yukarıdan aşağı sıralıyorsun. Gelmesi en zor, en düşük ihtimalliden en kolay, kesin gelebileceğe doğru yukarıdan aşağı sıralıyorsun. İkisini kesiştireceksin. Ama hocam o zaman da şöyle bir sıkıntı var. Benim en çok istediğim yer 2400. alıyor. Onu en yukarı yazdım. Sonra istediğim yer ise 1500'ü alıyor. Şimdi ben hocam 2400'lük geri istiyorum. Dün bir arkadaşın tercihine baktım. Giresun'u yazmış. Elektrik elektronik mühendisliğinde en yukarıya, altına Samsun'la KTÜ'yü yazmış. Çevre iller ya. Ama fark var. Biri atıyorum 4000'inci almış, birisi 2500 almış, biri 1500 almış mesela. Altında duruyor. Hocam olmuş mu dedim ki biraz ölü tercih. Ölü tercihe de hemen girmiş olayım. Ölü tercih nedir? Ölü tercih aslında şu. Şimdi önce şu korkuyu bir yenelim. Ölü tercih senin listenin komplesini iptal etmez. Sadece eksik tercih yapmış olursun. Sıkıntı yok. O manada yok. Şimdi yukarıya 2400'ü sıralamalı yazdın. Altına 1500'ü yazdın. Olur mu olur. Az yapma. Lütfen çok yapma. Bunu bir kere iki kere yap. Sürekli yapma. 1500'ün altına 800 yaz. Ya sen iyice öldürüyorsun. Hocam bu ölüyü bir anlatın bize.
Bu sefer hiçbir yeri kazanamayacak gibi bir tablo çıkıyor
sanki. Şöyle oluyor. 2400'lük yer gelmedi diyelim. Tamam. O zaman 1500'lük 800'lük yer zaten gelmeme ihtimali çok yüksektir. O zaman niye yazdın? Hocam ya 2400'den fırtarsa onlar gelsin istiyorum. Ya 2400'den fırttığı zaman yani o gelmezse 1500 de 800 de gelmez. Ama hocam sürprizler falan. Ya tamam, sürprizler vardır. Sen sık yapma diyorum. Durmadan sürpriz olacak diye de böyle tercih yapamaz ki.
Sayısal loto gibi.
Olmaz ya. Hocam asıl sürpriz olabilir. Ya, sürprizi bir iki kere dene. Sürekli yapma. Ben kabul ettim. 2400'ün altı 1500 yaz dedim. Ama 1500'ün altı bir de 800 yapma.
Bir de bu şans
yapmamaya
oyunu değil
çalış.
Hocam.
Tabii yapmamaya çalış. Şöyle olur mu hocam? 2400 altına 1500 sıralamadan bahsediyorum. Üstüne 1800, sonra 2100, sonra tekrar 1900. Tamam, buna kabulüm. Bu şekilde olabilir. Ama bir uçurum yapma. Mesela bazen de şöyle bir şey var. 2400 yazmış, altına 8000'i yazmış. Ya da 6000'i yazmış diyelim, abartmayalım. 2400, 6000. Aradaki boşluk ne diyorum? Hocam böyle istiyorum ben. Ya onu bir ayarla. Aradaki boşluğa yazık etme. 2400 fırtınca 6000'inci kişiye yerleşecektin diyelim. 6000'inci kişi alan yere. Arada 4000'inci yazsan belki yerleşeceksin.
Değil mi?
Ama hocam kimseyi istemiyorum. Biraz da istemeye çalış. Çünkü bu uçurum farkı var. Yani istemeye çalış derken de zorla yazdırmıyorum ben. Yani o tercihini yaparken arada uçurum da yapma. Dolayısıyla ölü tercih dediğimiz şey, sıralaması 3000'lik bir yerin altına 1000'lik bir yer yazmak ölü tercih gibidir. Ölü. Bunu da sık yaparsan bu sefer senin tercihteki sayın azalıyor. Yani şu anlama geliyor. 3000'in altında bir tane 1000'lik yazdın, bir tane 500'lük yazdın. Geri kalan da uygun yaptın. Normal yani. Hatasız yaptın. 30 tercih falan vermedin. Hepsini doldurduysan. 28 tercih verdin. O ikisi ölü. Sadece bu. İptal olmuyor. Bazıları ölü tercih sanıyor ki ÖSYM kabul etmez. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla sıralama yaparken tekrar söylüyorum. En çok istediğimizden en az istediğimize ile kesişim bir matematikçi olaraktan bana gelmesi en zor olandan bana gelmesi en kolay olana doğru yukarıdan aşağı sıralıyorum. Bunda anlaştık herhalde.
Evet.
Tamam, süper. Şimdi iki bölüm olur. İki tane bölüm yazmak zorunda kalsın. Üniversiteler tamam çeşitli ama iki bölüm var. Adam atıyorum hem elektrik elektronik alacak hem endüstri alacak mesela. Dolayısıyla burada da yine isteğin önemli. Belki elektronik baş hedeftir. Onu yukarı yazarsın. Endüstriler aşağı doğru yazarsın. Tabii çok fazla versiyon var. Aslında şu an bizim süremiz yetmez. Ben şu anda hem eşitarlık hem sezöl bölümü yazanlar da var sonuçta. Yazabiliyorlar mesela. Çocuk gelişimi okul öncesi. Şimdi onlar nasıl yapacaklar falan çok ayrıntıya girmiş oluyoruz. Onları yine bir sosyal medyada da paylaşırım zaten. Bunun dışında sıralamamızı yaptık. Çok güzel bir şekilde. Vakıf üniversitelerini yazacağız. Burslular yukarıda olur. Şimdi diyeceksin ki hocam ücret ödemek istiyorum ya. Bursluyu yukarı yazarsın. İnsan cebinden niye para çıkaracak? Ondan sonra %50, sonra %25, sonra ücretler yazarsın. Ama tercih bursu denen bir durum vardır. 1'e yazarsan, 2'ye yazarsan öyle bir indirim, 1'e yazarsan bir indirim, 3'e yazarsan bir indirim, ilk 5'e yazarsan bir indirim. Bu gibi ya da birinci sırada yazmak zorundasın gibi özel üniversitelerin yani vakıf üniversitelerinin böyle indirimleri vardır. Her üniversitede yoktur ama bu şekilde davranan üniversiteler vardır. Onları iyi araştırmak gerekiyor. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla onları da öğrendikten sonra sıralamayı yaparken tercih bursuna dikkat edip orada ince şeyler var yine program yetmeyecek orada da bazı tiyolar vermek
yavaş
isterdim
yavaş
ama belki
zaten artık sonuna doğru geliyoruz.
Dolayısıyla sen de beni biraz sıkıştırıyorsun şimdi fark ettim uzadı biliyorum ama çok şey konuşmak istiyordum tabii ki.
Evet de konuşacak çok şey var çok evet. Detay çok ayrıntı
aynen,
var ama
aynen.
Süremiz maalesef kısıtlı.
Evet dolayısıyla hemen şunu da belirteyim sıralamamızı yaptık bu mantıkla. Bir de tabii ki araya üniversiteleri erken bitirmek bazında hazırlık sınıfı var mı yok mu ona göre tercihlerinde eleme sıralamada dikkat etmek gerekiyor. Mesela genelde DGS'de İngilizce eğitim olanlar ya da hazırlık sınıfı olanlar biraz daha geriye düşer. Yani pek fazla talep görmez, sevmez bizim DGS adayları o tür üniversiteleri genel ediyorum. Artık kaçıncı sınıftan başlatıyor, kaç tane dersi muaf ediyor gibi bilgileri kılavuzda öğrenemiyoruz. Gerçi bunu YKS'cilerde böyle bir durum yok. Onlarla kıyaslıyorum ya genelde. Fakat bizde bunu öğrenebiliriz. Bilinme yolları vardır. Eski mezunlar geçen sene o bölümü okuyan bir üst sınıfın ya da güzel bir dille, güzel bir konuşmayla öğrenci işlerinden koparabilirsen. Zamanında ben bunu iyi becerirdim yani. Arardım böyle. Senato karar veriyor ona. Tarih, Türk dili, İngilizce. Öyle sorular sorardım ki o an o karşımdaki görevli sağ olsun bana ya yetkili kişiyi bağlar öğrenirdim ya da o bilgiyi edinirdim. Şimdi de adaylar şimdi tercih yapacak arkadaşlarımız da hangi derslerden muaf olduğunu kaçınızdan başlattığını da bu gibi yollarla ulaşabilir. O da tercihlerinde önemli bir unsurdu dikkat etmeleri gerekiyor diyelim ve
programımızı
olalım.
Noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam bu değerli bilgiler için. Son 3 gün kaldı tercihlerin sona ermesine. Toparlarsak son kez söylemek istediklerinizi de alalım. Sonra programımızı kapatalım.
Hiç iyi etmedin. Sormana yine uzun uzun konuşuyormuşum. Yine kısa keseceğim. Ben öncelikle daha sonra tabii ki birçok sosyal medyadan yine paylaşımları yapacağım ben ama şunu söylemek istiyorum. Son gün değil bugün ama Allah haklarında hayırlısını versin. Tercihlerin haklarında hayırlı olsun. Tercih sonuçları inşallah kendilerinin istediği gibi, kendilerinin mutlu olabileceği şekilde sonuçlansın. Eğer ki olmaz ise de, bir yer gelmez ise de, bir ek tercih durumları vardır. Onunla ilgili inşallah bilgilendirme yaparız. Ama bir kapı kapanır, başka kapılar açılır. İşlerini ferah tutsunlar, isyan etmesinler. İnşallah sonuçta önümüz, ben bunu da çok fazla gördüm. Öğrencilerimden bazıları olmadı bittim ben deyip küllerinden doğup neler neler kazandılar. Dolayısıyla inşallah haklarında hayırlı olur. Gelen sonuçları bir yere yerleşmişlerse de, bir yere kazanmışlarsa da, belki bazıları tam istediği yerler olmayacak ama o da onlara kesinlikle hayırlı olsun diyelim. Kazananları, yerleşenleri şimdiden tebrik ediyorum. O yeni okullarında başarılar diliyorum diyorum ve bitiriyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam tekrar verdiğiniz değerli bilgiler için. Sınava Doğru programımızın da burada sonuna geldik. Bu hafta önemli bir haftaydı. DGS sonuçları açıklandı. Tercih süresi de artık son 3 gün kaldı. Aziz hocamızın dediklerini dikkate almanızı biz de rica ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz efendim. Umuyoruz ki gönlünüzdeki bölüme yerleşirsiniz. Mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.